Ayrım 8, Grizu 2, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 106. Cinler insanın içinden geçenleri bilirler. O da her madenci gibi çıkışını derinlere doğru yapıyordu. Vagonu rayına oturttular. Kanayan parmağını gömleğine sildi Neşat. Soluklanmak için çömeldi. Hava basıncı, gaz yoğunluğu ve sıcaklık derecesinin yükselmesinden dolayı tansiyonu düşmüş, benzi sarı sodyum ışığı altındaymış gibi ürkütücü bir hal almıştı. Başını sık sık yukarı kaldırıyor, tavandaki her karanlık çukura bakıyor, o çukurun yeryüzüne açılan karanlık bir delik olup olmadığını merak ediyordu. Öyle olması durumunda deliğin aydınlık ucundan 7 kat yer altına bakmayı düşünüyordu ciddi ciddi. Çarığının içindeki toprak ve kömür parçalarını çıkardı. Kolunun yeniyle alnının terini sildi. Alnındaki terle göğsündeki terin farklı farklı koktuğunu sandı. Harun'a yandan baktı. Onun kendinden emin, korkusuz, dik duruşuna imrendi. Sol elini yüreğinin üzerine bastırdı. Anasının sımsıkı kucaklayışını, öpüşünü duyumsadı. Kardeşlerini düşündü, kalktı dikkatli bir süzüşle galeriyi kontrol etti. Duvarla ray arasında göllenen suya işedi. Tüm yorgunluğunu emen ve taze sidik kokusuyla köpüren suyu seyretti zevkle. Harun'un gömleğini kaldırıp bit arayışına dikkat etti. Bitlerin bir madencinin ter kokusunu bir başka madenciye taşıdıklarını düşündü. ''Buradaki karanlığın kokusunu sevmedim, sıcak yapış yapış.'' ''Çavuşların sidik kokusudur.'' diye kafadan kesip attı Harun. ''Fareyi gördün mü? Bana baktı kaçtı.'' ''Yer altındaki cinler fare kılığına da girerler.'' dedi Harun. İğne batırılmış gibi ani bir benildenişle karanlıklara baktı Neşat. Üzerindeki mantarlara teslim olmuş, eğri bir direği entarisiz, yaşlı bir cine benzetti. ''Cinler insanın ağzından girer, kıçından çıkarlar.'' diye sürdürdü Harun. İnsanın içinde dolaşırlar, kanına işerler, yüreğinin kalburunu bozarlar. İnsanın kıçından girip ağzından çıkan cinler daha kötüdür. Vagonu itmeye başladı Harun. Neşat onu izledi. Demek ki içinde çıplak ayaklı cinler dolaşıyor, gözünün kararmasına, başının ağrımasına ve halsizliğine onlar yol açıyorlardı. Yer altına inen onların dünyasına inmiş oluyordu. ''Madende çalışan herkesin içinde cin var mı?'' Çocuğun sesindeki derin endişe ve acıdan etkilendi Harun. İki kıçının arasına sıkışan şalvarını çıkarırken, ''Bismillah dersen içine melekler dolar, cinler korkar, girmezler.'' Başını kaldırıp tavandaki yeni boyunduruklara, kamalara, bağlara ve düşecekmiş gibi tuzlu ışıltılarla sarkan ıslak kayalara baktı. Peş peşe 3 kere Bismillah çekti. Her yerden cinlerin ayak sesleri geliyordu. Onların gözleri yerleşmişti her çukura. ''Hızır'ı cinler mi öldürdü Harun?'' ''İnsanın günahları ocaklarda gezinir.'' diyerek boş vagonu galeri karanlığında yavaşlattı biraz. ''Cinler o günahları görünce üşürler. Isınmak için madeni yakarlar. Karanlıkta birbirlerinin yüzlerini görmek için de madeni yakarlar. O zaman patlama olur, madenciler ölür. Cinler çalar oynarlar. O zaman her yer titrer. Tavandaki taşlar, kayalar yerinden oynar, göçük olur, madenciler ölür. Cinler her tarafta gezerler. Görünmezler ama her şeyi görürler.'' Korkudan yüreği küçülmüş, bakışları büyümüştü Neşat'ın. Rayların üzerinde cin uğultuları yaratarak akıp giden vagona yapışmıştı. Elini Harun'un varlığını, sıcaklığını hissetmek, yalnızlığını yenmek ihtiyacıyla Harun'un eline değdirmişti. Küfeci Ahmet'in anlattığı korkunç hikayeleri anımsadı birden. Galerinin öbür ucundan gelen iki çavuşu hortlaklara benzetti. Çavuşlar gelip geçti. Başını çevirdi, arkalarından baktı. ''Küfeci Ahmet, ocaklarda hortlakların olduğunu söyledi, doğru mu?'' ''Doğrudur.'' dedi Harun. ''Hortlaklar da var. Hortlaklar meydana çıktıkları zaman cinler gizlenirler. Cinler daha çoktur. Korkma, Bismillah de.'' Çarığının ucu traverse çarptı, baş parmağı acıdı. Arkaya baktı, ayağını şaşırtıp traverse toslatan gücün cin olabileceğini düşündü. ''Cinler Hızır'ı neden yakarak öldürmüşlerdi? Muskasını kaybetmiş, Bismillah'ı mı unutmuştu? Cinleri yer altından kovmanın bir yolu yok muydu? Cinler insanın içinden geçenleri bilirler mi? İlk kez adam yerine konulduğunu fark eden Harun başını çevirip öğrencisine şöyle bir baktı. Neşat'ı ömrü billah öğrenci, kendisini ise her şeyi bilen bir öğretmen haline getirecek olan cevapları aramaya başladı. Vagonu durdurdu, işaret parmağını şakağına bastırarak derin derin düşünme numarasına yattı. ''Bilirler'' dedi, ''içinden kötü şeyler geçirme, duyarlarsa kötü olur, bismillah da kâr etmez. İçinden cinim benim, yoktur sana kinim benim dersen iyi olur. Cinlerle iyi geçindin mi dokunmazlar sana.'' Neşat bu kez bismillahı bırakıp cinim benim, yoktur sana kinim benim sözünü sık sık yinelemeye başladı içinden. ''Tek başına kalırsam cinler dokunurlar mı bana?'' ''Benim yanımda olursan, sözümden çıkmazsan dokunmazlar.'' Babasının ve amcalarının çalıştıkları ocağa geldiğinde derin bir nefes aldı. Herkes bir aradaydı. Birbirlerinin nabzını dinliyor, dertlerini biliyorlardı. Cinler hiç kimseye bir şey yapamazdı. Yeni vurulmuş iki direğin arasından geçerek ocağın derinliğine, damarı yan yatarak oymaya çalışan babasına doğru yürüdü. ''Baba, ben küfecilik yapmasam, bu ocakta çalışsam nasıl olur?'' Çocuğun sesindeki kemirgen korkuyu anında sezdi Hurşit. Çalıştığı damardan çıktı, yanına geldi Neşat'ın. Önce Harun'u süzdü, sonra oğlunun korku ve kuşku belasıyla büyüyen ürküntü, saf bakışlarını okumaya çalıştı. ''Gene ne oldu oğlum?''
''Baba, beni bu işe niye bulaştırdın?''
''Niye ki, ne oldu?'' diyerek domur domur terleyen alnını elinin tersiyle sildi.
''Her tarafta cin var. Gözlerimde kararma var. İçime cin girmiş. Halsizim.''
''Hele otur şuraya.'' diyerek oğlunu nemli bir taşın üzerine oturttu. ''Ne cini oğlum? Cin min yok. Kafanı takma.''
''Yardım et baba. Beni yalnız bırakma. Cin var. Seslerini duydum. Gözlerini gördüm. Yardım et.''
Yardım sorunu ortaya çıktığı için Recep kazmasını hemen bırakıp geldi. İçin için ağlayan Neşat'ın kafasını sıvazladı. ''Ağlama Neşat'' dedi, ''ben yardım ederim, seni yalnız bırakmam. Sen daha çocuksun, cinler sana kötülük etmez. Melekler korur seni.''
''Melekler Hızır'ı niye korumadı?''
Oğlunun Hızır'ı araya katarak acı acı ağlamasından etkilendi Hurşit. Yusuf, Nasuh ve Mikail de kazma işini yavaşlatıp yeğenlerinin acısını izlemeye koyuldular. ''Ağlama Neşat, ayıptır, yakışmaz sana.'' dedi Yusuf. ''9 yaşında kocaman adamsın. Biz hepimiz 9-10 yaşında bulaştık bu işe.''
''Ağlamadık, sızlamadık.'' diye çıkıştı Nasuh.
''Cinlerden korkmadık.'' dedi Mikail. Vagona küfeyle kömür taşımaya başlayan Harun'un cin sohbetlerine bayıldığını, Neşat'ı bu sohbetlerle korkutmuş olabileceğini düşündü. ''Her söylenene de inanmadık. Burada senden başa çalışan çocuklar da var. Akıllarına bile getirmezler cin emini.''
''Hiç ışık yok, her taraf karanlık.'' diye ağlıyordu Neşat.
Küfeci Ahmet'in cinler tavana işerler, o silikli insanın kafasına damla damla düşer, içine akar, cin olur sözünü anımsadı.
''Kafama yukarıdan damlalar düştü, benim içimde cinler var.''
Kimse bir şey anlamadı, kıs kıs güldü Yusuf. ''Senin için tertemizdir oğlum.'' dedi Hurşit. ''Korkma, cin min yok içinde.'' Recep çocuğun ağlayış, dinleyiş ve bakış biçiminden ikna olmadığı sonucunu çıkardı. Hurşit'ten başka hiç kimsenin çocuğa yardım etme eğilimi taşımadığını düşündü. Boynundan muskasını çıkarıp Neşat'ın boynuna geçirdi. ''Bak şimdi sen hepimizden daha kuvvetlisin. Bu muska 4 yıldır bu madende bana yardım etti. Cinleri, hastalıkları yaklaştırmadı. Şimdi senin boynunda 2 muska var. Sana cin min yaklaşmaz. Sen bu 2 muskayla cinlerin düğününe gitsen, oyun oynasan da sana yaklaşmazlar.'' Recep'in yumuşak, inandırıcı yaklaşımı Neşat'ı susturdu. Çocuk gözyaşlarını sildi, sökülmüş kömür bloklarını, yeni tahkimat direklerini, mezar suskunluğunu, havasızlığı, karanlığı derin derin süzdü. Bal mumuna batırılmış üçgen bir bez içinde boynundan sallanan yeni muskasını avuçladı. Biraz bekledikten sonra gömleğinin içine soktu. Recep'le göz göze geldi.
''Benim yüzümden muskasız kaldın. Cinler seni çarpmaz mı?''
Çocuğun sesindeki hüzün Recep'e aradığı vicdanı hatırlattı. ''Sen yorulmuşsun, otur dinlen. Vagonu ben doldururum.'' diyerek küfeyi aldı. Kürekle doldurmaya başladı. Hurşit Recep'i minnettarlıkla izlerken oğlunun bu gidişle ocakta tutunamayacağından korktu. Sağlam olduğu sürece çalıştıracaklardı onu. Çavuşlara laf anlatmak zordu. Kötü örnek olmasından korkarlardı. Çavuşlar insafa gelip çocuğu köye gönderseler bile Serdar'a laf anlatmak zordu. 9 yaşındaki çocukları madene gönderen bir insan Neşat'ı diğerlerine kötü örnek olmasın diye hemen geri gönderirdi. Eğildi oğlunun çarıklarını yokladı. Delinmiş veya ıslanmış olmasından korkuyordu. Bacaklarının haddinden fazla ince olduğunu, ağır kömür küfeleri altında zaman geçtikçe tıpkı kendisininki gibi dışa doğru eğileceklerini düşündü. ''Recep muskasını bana verdi baba. Ya cinler ona dokunursa?'' Sesin Neşat'tan değil de kendi içine yerleşen çaresizliğin açtığı büyük yaradan yükseldiğini sandı. Çocuğu anlamak için 9 yaşındayken yer altında hissettiklerini anımsamaya çalıştı. Denizin, mavi gök kubbenin, çimen ve orman aydınlığının içinde buldu kendini. Her yüklü küfenin ocaktan harman yerine, karanlıktan gün ışığına çıkışın bir basamağı olarak göründüğü o yıllar. Anımsayınca kendisine acı vermekten başka bir işe yaramayan yıllar. Babasızlık, karanlık, kör nefes, göçük ve dayak yılları. Yer altına düşen bir çocuğun çıkış yolu yok muydu? O da her madenci gibi çıkışını daha derinlere doğru mu yapıyordu? ''Recep'e bir şey olmaz Neşat'' dedi Yusuf. ''Muskanın birini sağ, öbürünü de sol koltuğunun altına as. Hiç korkma.'' Recep küfeyi sırtından telaşla indirirken ''Çabuk işbaşı yapın, Mesut Çavuş geldi.'' dedi. Ocak hareketlendi, kardeşler kazmalarına sarıldı. ''Kalk oğlum, küfeni doldur.'' diyerek işinin başına geçti Hurşit. Kazma ve küreklerin işlediği havasız, tozlu ocağa Mesut Çavuş'tan önce onun kocaman çilli burnu girdi. Çalı kaşlarının altında endişe ve nasihat vaaz eden minik gözlerini kısarak çalışanları süzdü sakin sakin. Gururlu ve merhametliydi. Herkes onun soylu bir aileden geldiğini, peygamber kökünden türediğine inanılan ve vergiden muaf tutulan pir-i fanilerden Seyyid İbrahim'in oğlu olduğunu biliyordu. Ocaktaki gazı bel kemiğini zorlayan karnındaki gazla kıyasladı. Giysilerine sinen taze havanın zehirlendiğini düşündü. Recep'e yandan ters ters baktı. Sürüyü yanlış yerlere sürükleyen genç bir keçiye benzetti onu. ''Sen körpe hünerli bir keçisin Recep. Sürüye kötü örnek olma. Gördüğün her uçuruma atlama. Arkandaki koyunlar da senin gibi atlamaya kalkışırlar. İyilik edeyim, öte yakadaki çimenlere götüreyim derken uçurumun dibindeki mezara düşürürsün onları.'' Recep'le Neşat'ın dışında herkes anladı Mesut Çavuş'un ne demek istediğini. ''Ben yardım ederim Mesut emmi'' dedi Recep. ''Kimseyi düşürmem mezara.'' ''Sen şükret ki Memduh Çavuş görmedi senin işini bıraktığını. Üstüne vazife mi senin küfecilik? Sen kazma keşsin. Küfeci taifesinin işine burnunu sokman doğru mu?'' ''Ben ağlayan bir çocuğa yardım ettim Mesut emmi.'' ''Rahmetli deden Emine hiç benzememişsin. Üzerine vazife mi senin yardım etmek? Bu ocakta herkes herkese yardım ederse iş yürür mü?'' ''Yürümez.'' Hurşit'in çalıştığı yere doğru yaklaştı. ''Ben sana kötü bir haber vermeye geldim Hurşit.'' Hurşit kazmasını damar çatlağında bırakıp hemen oğluna baktı. Çok şükür oğlu yanı başındaydı. Çavuşa doğru birkaç adım attı. Onun boşnak eriğini andıran morumsu gözlerine yakından baktı. Gözlerin çaresiz, üzüntülü iç dünyasını korkuyla karşıladı. Durup karşılıklı dinlemeye koyuldular bekleyişlerini. ''Kötü haber ne ki Mesut emmi?'' 15 günlük yevmiye cezası aldın.'' ''Niye, sebep ne ki?'' diye yutkundu Hurşit. ''Hani kazmacılar iş bırakmıştı ya, Memduh Çavuş da onları kurtarmıştı.'' Memduh Çavuş'un kurtarıcılığını söylerken sesine alaycıl bir hava vermişti. İşi bırakan her kazmacıya bir haftalık yevmiye cezası verdiler.'' ''Bana niye 15 gün? Sen ileri geri konuşmuşsun.'' Başını çevirip diğer kazmacılara baktı. ''Recep'e de 15 günlük yevmiye cezası vermişler. Siz 3 kardeşinki birer haftadır.'' Morali çöken kardeşler oldukları yerde taşlaşmış gibi duruyorlardı. Recep umursamadan kömür söküyordu kazmasıyla. İçindeki küfür tufanının ağırlığına dayanamadı Hurşit. Olduğu yerde oturdu, yumaklaştı. Bizi aç bırakmayan bunların ne hakları var Mesut emmi? Bizi evimize yarın eli boş gönderenlerin sevabı mı artacak? Boğaz arsızları diye mırıldandı Yusuf, utansınlar. Hurşit'i lamba ışığında tavandan düşmüş bir kayaya benzetti Mesut Çavuş. Yevmiyesi kesilen her kazmacının kazmasına küserek koca bir kömür parçasına ya da mantarlaşmış bir tahkimat direğine dönüştüğünü düşündü. Zor anlaşılır bir bıdırtıyla, ''Vallahi yeğenim ne diyeyim ki? Dünyanın yolu yola bokludur. Bundan sonra aklınızı başınıza devşirin de bir boka basmayın.'' Mesut Çavuş işlediği suçun pişmanlığı altında cüceleşmişçesine çekip gitti. ''Korktuğumuz başımıza geldi.'' dedi Yusuf. ''Bu sefer elimiz boş döneriz köye. Borcumuzu ödemezsek sefer dayı dükkandan zırnık vermez bize.'' Yusuf'u dinlerken elini şalvarının cebine soktu Recep. Kömür parçalarının cebine nasıl girdiğini anlamaya çalıştı. Birden farkında olmadan ''Ben yardım ederim.'' dedi. Ocak sessizleşti. İşe yaramayan söylenmiş boş bir sözün yarattığı boş bir merak ve çaresizlikle derin derin esnedi Mikail. ''Neyin var, neyle yardım edersin?'' ''Tek taşaklı badat bir keçim var. Fırsat verilirse satar pay ederim parasını size. Geçen ay Esma Kadın'ın durumu iyi değildi. 2 günlük yevmiyemi verdim.'' ''Esma Kadın'ın aran nasıl?'' diye yılıştı Nasuh. ''Sen verdiğine göre o da vermiştir.'' ''Bırak ya, şimdi sırası mı bu lakırdıların?'' diye çıkıştı Hurşit. ''Biz bu ay aç kaldık, borçlarımız var. Evde yiyecek bir şey yok, bir çare bulmamız lazım.'' ''Ben yardım ederim, kafanızı yormayın.'' ''Dur hele Recep, senin yardımınla olmaz bu.'' Hurşit'in sert çıkışı üzerine susmayı tercih etti Recep. İnsanlar sebepsiz yere insanlara ceza veriyorlar, onları aç bırakıyorlardı. Aç bırakılanlar ise iyi niyetli yardımları kabul etmiyorlardı. Dünya bir garip olmuştu. ''Üçümüze birer hafta yevmiye cezası vermişler.'' dedi Mikail. ''Geride kalan birer haftalıklarımızla borçlarımızı öderiz.'' ''O yevmiyeler borçları ödememize yetmez.'' dedi Hurşit. ''Geçen aydan kalma borçlarımız da var. Sefer emmi bu ay borçlarınızın hepsini ödemezseniz dükkandan zırnık vermem.'' dedi. ''Aç kaldık biz, haberimiz yok.'' ''Bu ay Sefer emmiye borçlarımızı ödemesek iyi olur.'' dedi Nasuh. ''Üçümüzün birer haftalık yevmiyesiyle Serdar'ın dükkanından yiyecek alır gideriz.'' ''Olmaz.'' diye çıkıştı Hurşit. Öksürdü, okkalı bir tükürük savurdu söktüğü kömür bloklarına. ''Sefer emmi Serdar'ın dükkanından alışveriş yaptığımızı bilirse dünyayı başımıza yıkar. Uygun bir yol bulmamız lazım.'' Zorlu zorlu öksürdü yeniden. ''Ölüm temizliktir, ölüme kurban olayım. Çoluk çocuğum olmasa bir tutam bartın otu yer, zehirlenir çeker giderim bu dünyadan.'' Recep Hurşit'in öksürüklerini endişeyle dinlerken çağrışımlarla doluyor, öksürüğüyle ünlenmiş dedesi Töhmürüklü Emin'i anımsıyordu. Söylenenler doğru muydu acaba? Manuel Usta'nın dediği gibi kör nefesi dedesinin öksürüğü mü ateşlemişti? Diğer kazmacılarla birlikte öksürüğünün kurbanı mı olmuştu koca Emin dede? Yeniden kulak verdi öksürüklere. Büyük bir kör nefesle ocağın patlayacağını sandı. Kazmasını bırakıp direğe asılı huriyesine doğru yürüdü. Ağzını açtı, içinden lokum denilen, mısır unundan yapılma küçücük 4 parça ekmek çıkardı. Korku anında ekmeğe dokunmak iyiydi. Korur, rahatlatırdı. Götürüp her kardeşe birer tane verdi. Boşalan muskanın yerini doldurması için de 1 parça ekmek koydu iç cebine. Rahatlamanın verdiği keyifle, ''Canını sıkma Hurşit ağa, ben yardım ederim.'' dedi. Recep'i herkes şimşeklenip gürleyince yağan bir insan olarak tanıyordu. Hurşit ses etmedi. Ekmeği çiğnerken onun kesinlikle yardım edeceğine inanıyordu. ''Senin de yevmiyeni kesler Recep, eve eli boş dönen bir insan nasıl yardım eder ki? Bizi düşündüğün için sağ ol, biz kendi başımızın çaresine bakarız.'' ''Sen istemesen de ben yardım işinden geri durmam.'' Yardım konusunda Recep'le baş edemeyeceğini çok iyi bilen Hurşit sessizce kalktı, oyduğu damara yerleşti. Yevmiyesi kesilen anlamsız bir işin kazmasını hakkıyla kavrayamayacağını anladı. Kendi içine bakar gibi damardaki lamba aydınlığına baktı hüzünle. Damar kazmayı doyuruyor ama kazmacıyı doyurmuyordu. Karısı Kumru'nun ve yiyecek bekleyen çocuklarının hayali canlandı damarda. Ve ardından kuş yuvaları, çıplak civcivlere gagası boş dönen binlerce kuş. Dünyanın sıcak gazlı karanlığında hayal kurmadan çalışan bir tek kazmacı var mıydı? İnsanların damara kazma vurmadıkları, yer altında çalışmadıkları devirler de var mıydı? İş bitimi haberi verildiğinde Hurşit bayılacak duruma gelmişti. Oğlunun elinden tutarak kardeşleriyle birlikte ana galeriye girdi. Çıkış kuyusundan yer üstüne çıktı. Yer altına uğultuyla akan gece 12 vardiyasının kazmacılarını hayal meyal süzerek yıldızlara baktı. Gök berraktı. Havanın yarın iyi olacağını düşünerek sevindi. Köy yolunda güneşle birlikte yürüyecekti. Yatakhane ile kömür tozlarının yığıldığı alan arasındaki çeşmede ellerini yüzlerini yıkadılar. Zonguldak'tan Ereğli'ye katırlarla keçi derisi götürürken hemşerilerine uğrayan Karagatsis ile kardeşi Seferis'e rastladılar. Seferis Hurşit'i ve kardeşlerini görünce şen bir kahkaha attı.
"Bayram kaçmış Sinop Kalesi'nden," dedi.
"Aha," diye sevindi kardeşler. Bu tip haberler zaman zaman ortaya atıldığı için Recep inanmadı. Hurşit Seferis'e iyice sokularak "Kimden duydun?" dedi. Seferis kimden duyduğunu söylemek üzereyken "Orasını sorma," diye araya girdi Kargatsiz. Hurşit'in sırtını sıvazlayarak güldü babacan bir havayla. 2 yıl önce Üzülmez ocaklarında kazmacılık yaparken ani tavan oturması kazasından yaralı olarak kurtulmuş ama konuşma yeteneğini yarı yarıya kaybetmişti. Recep derin bir acıma ve yardım duygusuyla dolmuştu. Neşat ayakta uyuyordu. Mikail ile Nasuh aynı anda Karagatsis'in büyük kızı Maria'yı düşünüyorlardı.
"Eğer haber doğruysa çok kişinin canı yanar bu Ereğli livasında," diye mırıldandı Hurşit.
Oğlunu sendeleyince tuttu. Ayakta uyuduğunu anladı onun. "Aydın yatma zamanıdır. Yarın sabahtan alacağımızı alır yola koyuluruz." Tahta barakanın giriş kapısına yakın bir yere sermişlerdi keçe ve hasırlarını. Ocaklardan boşalan madencilerle dolmuştu baraka. Zemin tahtası çarıklı ayakların altında ezilen toprak ve kömür tozu karışımının rengini almıştı. Öksürüklerin etkisiyle alevi titreşen bir madenci lambası sallandırılmıştı baraka tavanının orta yerinden. Lambanın karanlıkla barışık tatlımsı alevi hem henüz uyumamış olanları ocak kabusundan kurtarıyor hem de keskin terin, küflenmiş peynirin ve ayak kokusunun ısrarını kırıyordu. Rüzgar kuzeyden esmeye başladığında birkaç kronik öksürüklünün dışında herkes uyumuştu. Kaşıntı, horlama ve sayıklamaların ağırlığı altındaydı sessizlik. Rüzgar gece vardiyasında çalışanların sesleriyle sırtlarını harman yerinden arta kalan molozlara dayayan tuvalet kabinlerinden kopardığı kokuyu barakaya savuruyordu. Baraka kapısının altındaki açıklık ile duvar tahtalarının toprakla birleştiği yerdeki çürük delikler sadece kokuya değil, tuvaletle yiyecek torbaları arasında işleyen farelere de kolaylık sağlıyordu.
8. ayrımın sonu. Sayfa 116.